Tarihin Derinden Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo frekanslarında bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Efendim, malumunuz birkaç programdır Tanzimat'ı konuşuyoruz. Tanzimat'a gelen süreci, Rönesans ve Reform hareketlerinin bizim topraklarımızda yansıması olarak Tanzimat'ı konuşuyorduk. Bu programımızda da Tanzimat Fermanı'nın ilan sürecini ve ondan sonraki aşamaları değerlendirmeye çalışacağız kıymetli Okay Tiryakioğlu'yla. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim.
Şuradan başlayalım isterseniz abi. Osmanlı evet. İmparatorluğu yükseliş döneminden sonraki tarihçiler biraz bu süreci, bu zaman ayrımını kendi kafalarına göre yapmışlar. Duraklama dönemi, gerileme dönemi, yükselme dönemi diye. Yükseliş döneminin sonrasında bir takım iç meseleler yaşayarak duraklama ve gerileme dönemine gidiyor. Tanzimat'ı bu süreci durdurma çabasının bir aşaması olarak görmek mümkün müdür sizce?
Burak, mümkün. Mümkün İbrahim'cim. Bilhassa 17. yüzyılın o Anadolu'yu yangın yerine çeviren o isyanları, Celali isyan, devletin maddi manevi uğradığı yıkım, bunun karşısında bunun önüne geçilmesinin güçlüğünün bu şekilde gidilirse farkına varan entelijansiyamız, haklı olarak o muazzam devleti aliyenin çok kısa bir sürede çözülme noktasına doğru hızla gittiğini gördüler. Bunu tabi iç sahiplerinden biz çok bahsettik. Evet. Dış sahiplerinden biraz bahsederek bu noktaya temas etmek lazım. Avrupa'nın İrgancığım şöyle diyelim, 17. yüzyıla kadar savunmada kalmış bir Batı dünyası var.
Evet.
Yenilmeyen hatta yenilemeyen, yenilmesi imkansız Türkler imajı bir şekilde Avrupa insanının halk olsun, eşraf olsun, idareci olsun, aydın olsun zihinlerine bir şekilde kazınıyor. Bunda tabii ki peş peşe uğradıkları o yenilgiler, toprak kayıpları, Vatikan'ın bir türlü Doğu Hristiyanları üzerinde istediği taziyi oluşturamaması, tam o taziyi kurmuşken bilhassa Doğu Roma üzerinden o taziyi Anadolu işlerindeki Doğu Hristiyanlarına kurmuşken Türklerin gelip boynu bozması ve Doğu Hristiyanlarını muhafaza altına almasıyla birlikte Hristiyan dünyası, özellikle Katolik Hristiyan dünyası büyük bir sarsıntıya girdi. Biz 16. asırdan itibaren güçlenen protestan akımlarından bahsetmiştik. 12. yüzyıldaki protestanların ilk ana hareketlerinden de o Petrus Baldus'un vaazlarına itibaren onlardan da bahsetmiştik. Evet. O konulara girmeden biz yanaşalım şimdi Tanzimat'a doğru. Bir şeyler evet yapılması gerekiyordu çünkü çok hızlı bir çözülme olduğu ortadaydı. Bilhassa Hristiyan Avrupa devletleri gayrimüslim tebaamız üzerinde, azınlıklar üzerinde büyük bir pres kurmaya, yani baskı oluşturmaya başladı İbrahim'cim. O 17. asra kadar gelen savunma psikolojisi birkaç noktada Avrupa'da zihinlerde Türkler yenilebilir, gerekli baskı kurulursa, gereklilik oluşturulursa Türkler yenilebilir, hatta ön Asya'dan Türkler'e bir şeyine dönüştü, fikrine dönüştü. Çok kısa bir süre dönüştü.
Öncesinde Türkler yenilemez diye bir kanaat mi hasıl olmuştu abi Avrupa'da?
Aynen öyle, aynen öyle İbrahim'cim. Hatta Avrupalı düşünürlerin, o dönemdeki entelektüellerin tamamı bu noktada artık bir bunalım içindeydiler. Hatta Voltaire şunu diyordu, Machiavelli'nin de bu konuda şeyleri var. Machiavelli şunu diyor, bu Türklerin beslediği bu düzenli ordu Avrupa'da aynı şekilde modellenmezse bizim Türkleri durdurmamıza, hatta bu üzerimizdeki baskıyı kırmamıza kesinlikle imkan yok diyordu. Çünkü biz paralı askerler kullanıyoruz ya da asillerin bir şekilde kendi bünyelerinde besledikleri o beylerin, o dere beylerinin askerleriyle toplama bir ordu oluşturuluyor. Fakat ordunun genel ağırlığı ve cephede ileri sürdüğü muharip ağırlıklar paralı askerlerden oluşuyor. Machiavelli diyor ki yani bunu biz bu Türklerin yaptığı şekilde modellememiz lazım. Zira paralı askerler savaş zamanı korkak olur. Barış zamanında aslan olur, cesur olur. Çünkü bu paralı askerleri siz şehir, zaten şehirlere sokmazlardı o dönemde Abbasılılar. Fakat bir şekilde şehre girme izni aldıkları noktalarda bizim o 17. asırdaki Yeniçeriler misali İbrahim'ciğim, evet, halkın üzerinde bir yağma ve eşkıya tavrına bürünüyorlardı. Fakat harbe çıkardığın zaman harpte de önce kendi canlarını düşünüyorlar. Bu düşünce Avrupalıların kafasındaki bu yenilmez Türk imajı bilhassa Alman seferinde, o 1529'da başlayan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın o Braz'ın fethi, Avusturya içlerinde, hatta Almanya içlerine kadar akıncılarımızın ilerlemesi, pek çok fetihler, özellikle de Graz'ın fethi Avrupa'da ona çok, hani biliriz, Luther'in bir Türklerden korunma duası vardır. Hmm. Türklerden yardım aldığı halde bunu yapmıştır. Pek çok kilisede, pek çok tarikatın kilisesinde Türklerden korunma duaları var. Hatta Türk çanı meselesi o Alman seferinde Alman köylülerinin hudut noktalarında ikaz çanı olarak bunu, bu çan meselesi var. Evet. Hatta çocuklar, işte anneciğim Türkler geliyor, o tabiri oluşuyor. Fakat İlhancığım, o 1532'de işte Kanuni Sultan Süleyman Han'ın o Ferdinand'ı bir meydan muharebesine çekme çabaları neticesinde, tabii çıkmıyorlardı 1526 Mart, evet, sonrası artık Türklerin karşısına meydan muharebelerinde çıkmıyorlardı. Bu hedeflenmişti, fakat bu şekilde Viyana önlerine kadar gelindi. Viyana kısa bir kuşatma altına alındı. Kuşatma kuleleri falan getirilmemişti, çünkü doğrudan bir Viyana kuşatması hedeflenmemişti aslında orada. Hı hı. Bir süre sonra şehrin önlerinden çekildi Osmanlı ordusu. Çünkü içerideki isyanlarla uğraşmak için Osmanlı ileri harekatını durdurmak zorundaydı. Bu o zamanlar bir propaganda, ilk kez 1532'den itibaren bir propaganda, hemen özellikle protestanlar tarafından bu değiştirildi, bu propaganda. Evet. Türkler bakın Viyana önlerinde ürktüler gibi bir laflar etmeye başladılar. Aslında bunca aslı yoktu. Zaten bunu kendi tarihçileri de söylerler. Fakat oradan biz geri döndük netice itibariyle. Çünkü kuşatma şehri alma niyetiyle gidilmemişti Viyana önünde. Hı hı. Fakat peşi sıra gelen Kanun vefatından hemen bir sene önceki 1565 Malta seferi, Malta kuşatmasında İbrahim'ciğim, biz dış kaleyi aldık. Hı hı. Fakat iç kaleye girmekte muvaffak olamadık. Hospitalye şövalyeleri o noktada çok dirençliydiler, iyi savaştılar. Evet. Benim 1565'te iyi de üretilmedi Osmanlı ordusu o noktada. İbrahim'ciğim, kuşatma iyi de idare edilemedi. Bizim buradan ilk defa Malta'dan geri çekilmemiz bu propagandayı biraz
üzerine
başlamış, propagandanın tekrar canlanmasına sebep oldu. Hı-hı. Türkler yenilebilir. Tabii nihayetinde 1683 ikinci Viyana kuşatmasından bizim asıl bir kusuranla dönmemiz, ordunun bu sefer kırpalanarak bir yenilgiyle geri dönmesi, içindeki ihanetler, o girayanların ihaneti, evet, ihanetiyle birlikte Avrupa'da artık bir taarruz dönemi başlattı İbrahim'ciğim. Onun asıl manevi başlangıcı 1565, fakat 1683 ikinci Viyana muharebesinden çekilmemiz fiili Avrupa'nın artık Türkler yıkılabilir, Türkler yenilir imajının kesin başlangıcı oldu. Ve bu noktadan sonra biz ta 1920'ye kadar İbrahim'ciğim, yani Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar biz artık savunmada kalan taraf olduk.
Taarruz değil ya, savunma yapan bir Osmanlı,
evet, İmparatorluğu maşı var. Biz artık savunmada kalan taraf olduk. Hatta hemen o algı mekanizması Avrupa'da çok kuvvetli çalışır. Yani bizdekinden çok daha güçlüdür o, her zaman algı mekanizmaları. Türkler iyi müdafaa yapan fakat taarruz edemeyen bir millettir diye öyle bir propaganda kendi askeri sınıfları arasında özellikle bu propagandayı yaymaya başladılar. Tabi yani Yanya müdafası, Edirne müdafası, işte Kanice, Plevne gibi bizim esas müdafaa temelli olan o yaptığımız savaşlar, o fedakarane savaşlar, Çanakkale müdafası gibi bu algıyı da güçlendirecek temel anekdotları ve temel o müktesebatı oluşturdu Avrupa üzerinde. Hı hı. tabii şimdi tanzimata geleceğiz. Yani konuyu çok dağıtmayayım ama 1920'de o Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra biz 1923'te Cumhuriyeti ilan edene kadar taarruz dönemini tekrar başlattık. O taarruz dönemi bugün de devam ediyor İbrahim'ciğim.
Evet.
Bak 1920'de başladı. Halen Türkiye bir kısa dönemli o müdahaleler, siyasete yapılan o askeri müdahaleler olmasaydı eğer Türkiye daha net bir şekilde bu tavrını gösterebilecekti. Ama şu anda Türkiye tekrar dünyadan eski nüfuzunu elde edebilme yolunda
ilerliyor. Abi şöyle araya gireyim isterseniz müsaadenizle. Şimdi 1923'ten özellikle 2001-2002'ye kadar kısa süreli şahlanış dönemlerini bir kenara bırakacak olursak aslına bakıldığında hani yurtta sulh, cihanda sulh ifadesi ve bunun gereklilik olarak, mecburiyet olarak ortaya çıkardığı durumlar nedeniyle Türkiye'nin çok da taarruza geçtiğini söyleyemeyiz. Çünkü hani siz de ifade ettiniz, zaman zaman işte bir takım şahlanış hareketleri veya işte diriliş hareketleri söz konusu
hemen,
olmuş
hemen
olsa da
inkıtaya uğratıldı.
Ardından bir darbe girişimiyle bunlar maalesef durdurulmuş
şeylerden oldu. Galiba sohbetlerimizde bahsetmiştik. Şakir Zöre'den, Nuri Killigil'den, Nuri Demirağ'dan özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında onların yaptıkları atılımların nasıl durdurulduğundan falan bahsetmiştik programlarımızda. En son o devrim otomobillerinin nasıl bir nevi sabote edildiği 1960'ta halbuki ilk otomobilimizi motoru da yerli olmak üzere yapmıştık İbrahim'ciğim. Ki biz hava sahasında da öncü bir devlettik. Biz Osmanlı'nın ölüsü bir hava kuvvetleriyle girmişti Birinci Dünya Savaşı'nın aslında. Bizim yani Türk insanının gerçekten de kendine inandığı müddetçe, Allah-u Teala'ya itimat ettiği müddetçe yapabileceklerinin sınırı yok İbrahim'ciğim. Bunu genç nesillere mutlaka anlaması lazım.
Kesinlikle.
Ama özellikle benim kuşağımda yetişen insanlar Türklerin bir şey yapamayacağı, Türk insanının tarihte yoğurttan başka, hani bu kadar okutamazlık vardı İbrahim'ciğim okullarda, yoğurttan başka bir şey bulamadığımız falan gibi zırvalıklarla bizi pasifize etmeye çalıştılar ve pek çok noktada özellikle benim kuşağımdaki pek çok insanı bu mantaliteyle yetiştirdiler. Bu hakikaten bu müstemleke aydını yani o sömürge aydını psikolojisiyle yetişti bizim pek çok arkadaşımız. İbrahim'ciğim ben bir aydın entelektüel farkından galiba bahsetmiştim.
Evet evet. Tekrar aydın, vurgulamakta yarar var abi.
Onu bir tekrarlamakta fayda var.
Tabii.
Şimdi bu Kant tabii diyoruz ya yabancı kavramlarla konuşuyoruz. O yüzden bunların neden bu kavramlarla ifade edildiğini tam olarak bilmek lazım. Kant yapıyor bu ayrımı. Şimdi aydın kişi aslında bir ideologtur diyor. Yani belirli bilgiyle biraz daha işi vardır. O topluma özellikle genç kuşaklara bir nevi kalemşer olarak davranır. Gerektiği noktada zorbadır, baskıcıdır. Kendi inandığı doğruyu laf hükmetmeye çalışır. Fakat entelektüel kişi pek çok kaynaktan beslenen, insanı, dönemi, olayları yargılamaya değil anlamaya çalışan insan olarak bizde entelektüel ve aydın kavramı iç içe geçmiş. Pek çok şeyde olduğu gibi, kavramda olduğu gibi. Bu madem batılı kavramlarla konuşuyoruz o halde bunların içerini tam olarak bilmek zorundayız. Bizim entelektüel insanlara ihtiyacımız var. Aslında 17. yüzyıldan beri bu ihtiyaç çok belirgin İbrahim'ciğim. En büyük entelektüelimiz olarak adlandırdığımız Fatih Sultan Methan'dan sonra o çapta başka idarecilerimiz de pek olmadı. O yüzden
buna Yavuz Kanuni dahil mi abi?
Yok onları dahil etmiyoruz. Aslında hiçbir padişah bu noktaya dahil etmemek lazım. Çünkü eğitimleri çok iyiydi. Fakat İbrahim'ciğim ben şunu vurgulamaya çalıştım. Hı-hı. Otodidakt tavrı. Yani kendi kendini yetiştirmeye ve tüm kaynaklara açık olabilecek bir tavrı biz en yüksek olarak Fatih Sultan Mehmet'te görüyoruz.
Evet.
Çünkü o dönemde yani ne Mirandello ne Erasmus onun ulaştığı çapa ulaşamıyor. Hem bildiği diller, okuduğu kaynaklar, yapmış olduğu araştırmalar Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok farklı bir yere koyuyor. Bu noktada önemli. Bir tabii bütün bu Avrupa taarruzları başladıktan sonra bizim aydın insanlarımızın, özellikle talebelerin bu noktada bir isyanları söz konusuydu. Biz 2. Mahmut Han'dan itibaren, ben 19. asrın başlarından itibaren biz dışarı talebe göndermeye başladık. Hı-hı. Bu talebeler, bunlardan da bahsetmiştik galiba. Çok kısa bir birkaç cümleyle geçelim. Bu talebeler dışarıda Batı'nın maddi plandaki ilerlemiş halini fark ettikleri andan itibaren bize kerih gözle bakmaya başladılar. Çünkü bizdeki okullaşma, bizdeki yapılan islahatların müfredatı çok iyi incelenmiyordu İbrahim'ciğim. Mesela 2. Abdülhamit Han'ın açtığı işte mülkiyeden ve Arbiye'ye, tıp fakültesine kadar bütün bu okullaşmalar bizim gençlerimize bir ruh vermedi. Çabaları elbette ki cennet mekan takdirle karşılıyoruz. Ama okul açmak ve okullaşmak yeterli olmuyor. Müfredatın elinde olması lazım. Çocukların neyle eğitildiği, nasıl eğitildiği, milli ve manevi değerlere nasıl baktığının bilincinde olabilmek lazım. Batı'ya giden gençler 19. asrın başlarından itibaren bu algıyla, özellikle de manevi dereceleri biraz daha düşük olanlar, Batı'da o muazzam kalkınmayı gördükten sonra kendi topraklarına ve kendi milletlerine kerih gözle bakmaya başladı İbrahim'ciğim.
Evet, maalesef.
Tabii peş peşe gelen toprak kayıpları, yenilgiler, bilhassa İbrahim'ciğim konumuzun ana girizgah noktası olacak olan o Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın, Kavalalı Hanedanı'nın reisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla birlikte Kütahya'ya kadar geldi. Resmen Osmanlı Hanedanı'nı devirici İbrahim'ciğim. Yani eğer bu noktada Ruslar müdahale etmeseydi, İngilizler müdahale etmeseydi, Kavalalı Hanedanı değiştirecekti.
Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nu çok zor durumda bıraktı abi. Yani Kütahya'ya kadar gelmiş olması. Tam da öylesi bir karışık dönemde bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işleriyle uğraşması durumunu ortaya çıkarmış oldu maalesef.
Maalesef. Şimdi tabii 2. Mahmut Han orada en radikal adımı attı ve 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış bulunmuştu. İbrahim'ciğim Allah'tan yani o süreç başlamıştı. Kavalalı'nın hareketleri 1830'larda başlıyor. Ki Rusların işte o Yeşilköy'e kadar bir de asker çıkarmasını ürktü. De geri adım attı. İkinci Mahmut Han üzerinde o bütün yapmış olduğu ıslah hareketlerine rağmen İbrahim'ciğim bu defa birkaç kelimeyle bahsetmiştik evvelki programda. Evet. Bu o gavur padişah söylemi Sultan etrafında dolanmaya başladı. Biz onun ehli sünnet hassasiyetinden ve devletin ihtiyaç duyduğu ıslah hareketlerinin zorunluluğunu farkında olduğundan bahsetmiştik. Fakat bu gavur padişah lafı sözü bu sultanı hem kendisi de işitiyordu bunu. Kendisinin de tabii ayak kırıklığına uğratıyordu. Çünkü şöyle bir söz var İbrahim'ciğim. Müsaade edersen ben onu bir okuyayım. 2. Mahmut Han'ı. Ben Tebaan'dan Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havada tanımak isterim. Aralarında başka bir fark yoktur. Cümlesi hakkında muhabbet ve adaletim kavidir ve hepsi hakiki evladımdır diyen geniş bir müsamaya sahip bir insandı. Bu üzerindeki algı biraz o şeyden. Fakat ana nokta İbrahim'ciğim o 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra bu Yeniçeri Ocağı'nı destekleyen, itikaden destekleyen fakat artık tamamen bozulmuş olan Bektaşilerden geldi İbrahim'ciğim. Bektaşiler bu gavur padişah lafını ilk onlar çıkardılar. Hatta bunu Fransız tarihçi Aubigine de tarihinde geçiyor bu. Gavur padişah lafı ilk orada geçiyor. Bir gün şey oluyor. Cuma selamlığından sonra Galata Köprüsü'nden öbür tarafa doğru geçiyormuş 2. Mahmut'a. Bir grup Bektaşi dervişi çıkıyor ve içlerinden saçlı şey adını verdikleri bir meczup padişaha hakaretler yağdırıyor ve bu gavur padişah lafını yüzüne karşı söylüyor İbrahim'ciğim. Yani bunu söyleyenler bunu daha sonra bir İslam karşıtı propaganda, yani İslam'ın yenilikçi tavrına karşı bir aleyhine bir propaganda yapmak isteyenler tarafından işte şeriatçılar Hicam Mutlu'na böyle işte yaptığı yenilikleri kabul etmediler de o yüzden işte bu gavur padişah adını taktılar diye bunu sonra köpürttüler İbrahim'ciğim. Fakat Bektaşilerin bilhassa Osmanlılara ve II. Mahmud Han'ın bünyesinde de gördükleri Nakşibendiliğe olan düşmanlıkları da İbrahim'ciğim o günlerdendir.
Evet.
Bunu bu şekilde vurgulamak üzerimize manevi bir borçlu İbrahim'ciğim.
Eyvallah abi. Abi şimdi isterseniz bir ara verelim. Evet. Ardından şimdi Tanzimat'la alakalı tarih kitaplarında çok şey anlatılıyor. Tarihi, kim tarafından ilan edildi, hangi tür yenilikler ortaya çıktı. Bunlara çok konuşmak yerine biraz Tanzimat fermanının oluşturduğu zemini, Tanzimat fermanına giderkenki süreci değerlendirerek açıkçası bu bölümleri konuşmak için sizi rahatsız etmiştim. Şimdi şey yapalım, bir ara verelim. Aranın ardından da Tanzimat bize ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Biraz bunları konuşalım. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce radyosunu yine açan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Tanzimat fermanını ve ona giderkenki süreci konuşmaya çalışıyorduk. Kuşkusuz tarihi olayları, vakaları, kişileri değerlendirirken bir olaya, bir hadiseye, belirli bir zamana bakmak yerine önceki süreci düşünerek, okuyarak ve o günkü şartları değerlendirerek hüküm vermek, yorum yapmak, açıklama yapmak gerekir. Biz Okay Tiryakioğlu ile birlikte açıkçası bir perspektif sunuyoruz. Yani kişileri, tarihi olayları, kurumları yargılamak yerine değerli dinleyicilerimize bir perspektif sunuyoruz. Yorumu, kanaati onlara bırakmaya, sizlere bırakmaya çalışıyoruz. Okay abi, Tanzimat fermanına gelen süreci çok öncelerden, yani ta işte 1. Viyana kuşatmasına kadar ki dönemden itibaren açıkçası değerlendirmiş olduk. Peki o şartlarda Tanzimat Fermanı'nın ilanı bize ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Evet İbrahim'cim, şurada şunu söylemek lazım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu isyanı İbrahim'cim, Osmanlı'nın artık hudutlarında gerekli korumayı sağlayamadığını çok net bir şekilde maalesef o zaman cihana gösterdi.
Evet, kendi sınırları içerisindeki güvenliği bile sağlayamadığını gösterdi.
Bravo,
aslında.
Bravo, evet. Bravo. Tabii kendi Mısır, tabii ki elbette ki bizim toprağımız. Hı hı. Fakat kendi içinde bile dediğin gibi onu sağlayamadığını artık bu ortaya çok acı bir şekilde çıkmış oldu. Yalnız ben şurada şunu bir vurgulamak istiyorum İbrahim'cim. Lütfen. Mehmet Ali Paşa, evet sevmiyoruz tabii ki bu yaptığı bu isyan, elbette ki kabul edilemez. Fakat tarihçilerin şöyle bir tavrı var bu noktada İbrahim'ciğim. Mehmet Ali Paşa, Kavala Mehmet Ali Paşa bu Vehhabi isyanlarını bastırdığı dönemde biraz Ehl-i Sünnet dünya üzerinde büyük bir itibar sağladı İbrahim'ciğim. Ve Mısır'ın kaynaklarını o dönemde gerçekten çok yerinde isabetli kullanıyordu. Ve İstanbul'a olan baş kaldırısını dahi bölgede, ki bölgedeki Memlük beylerini, yani ta o 1517'de Yavuz Sultan Selim Han'ın fethinden sonra Memlük beyleri halen vardı ve nüfuzları da vardı. Fakat Kavala Mehmet Ali Paşa'nın bölgede bu halkı incitmeden bu beylerin de nüfuzunu kırması, ona orada kabul edilmiş, Batı tarafından da kabul edilmiş, bölgedeki Ehl-i Sünnet halk tarafından da kabul edilmiş, tek bir lider haline getirmişti. Bilhassa Hüsnü Paşa, en küçük olduğu Hüsnü Paşa'nın Mekke Medine'deki o aşırılıkları, Vahabi aşırılıklarını gidermesi sonucu itibarı çok yükselmişti. Hı hı. O Amerikan İç Savaşı öncesinde o Amerika'daki o dünyaya İbrahim'cim ana pamuk, yani dokumanın temel ürünü olan pamuğun üretildiği ana mevki Amerika'nın kıyı bölgeleriydi ve orta bölgeleriydi. Buradan gelen pamuk Batı Avrupa coğrafyasının ihtiyacını gideriyordu. Fakat Amerikan İç Savaşı'na 1861-65 arasındaki o 4 senelik o büyük kaos döneminden önce Amerika'daki üretimin sıkıntıya gireceğini gören Batı, Mehmet Ali Paşa'ya pamuk üretiminde büyük yatırımlar yaptı İbrahim'ciğim. İsabetli bir yatırımdı. İç savaş döneminde zaten Amerika'nın pamuk ihracatı durdu. Ve Mısır'ın zenginliği, İbrahim'ciğim, akıl almaz bir iktisadi durumu, akıl almaz bir şekilde yükseldi ve düzeldi. Tarihçiler diyor tabii bunu, benim ben tarihçi olmadığım için görüşüm olamaz. Fakat tarihçiler şöyle diyorlar, Osmanlı hanedanını eğer devralmış olsaydı ve o Amerikan İç Savaşı sonrasındaki o Amerika'nın hızlı toparlanması, özellikle o Kuzey Amerika'nın hızlı toparlanması da olmasaydı veya bunu bir şekilde Mehmet Ali Paşa yenilgiye uğramadan o süreci, üretim sürecini, o iktisadi yükseliş sürecini dengeleyebilseydi, Türk medeniyeti, Türk İslam medeniyeti Kavalalı üzerinden Mısır coğrafyasında ve Anadolu coğrafyasında, en azından Anadolu coğrafyasında yürüldü diyorlar İbrahim. Çünkü şu söyleniyor. Şimdi Batı medeniyeti dediğimizde İbrahim'ciğim, özellikle bizim artık Selçuklu, Anadolu Selçuklu'dan ve özellikle Osmanlı'nın yükseliş döneminden itibaren baktığımızda 15. 16. yüzyıllarda mesela Portekiz ve bilhassa Portekiz 15. yüzyılda, 16. yüzyılda İspanya Batı medeniyetini İbrahim'ciğim almış, ayağa kaldırmış ve götürüyor. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın sağladığı ilk ticari ayrıcalıklarla, kapitülasyonlarla birlikte, ayrıcalık anlamındaki kapitülasyon bu, yani borç anlamındaki değil öğrenci. Hollanda, İngiltere 17. ve 18. yüzyılda o çöken altyapısı, Portekiz ve İspanya'nın çöken altyapısından Batı medeniyetini devralıyor İbrahim'ciğim. Hakeza o dönemde Almanya'da söz konusu. Evet. Habsburglar zaten ayaktaydı o dönemde de. 18. yüzyılın sonuna doğru da İngiltere, bütün 19. yüzyıl, 18. yüzyılın ortasından itibaren İngiltere, daha sonra da Amerika, 20. ve 21. yüzyılda da Amerika Batı medeniyetinin şu anda bir lokomotifi durumunda. İbrahim'ciğim, tabi Fransa'yı da unutmayalım 17. yüzyıldaki. Bizde nasıl olurdu diyorlar, mesela Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu girişiminde başarılı olsaydı şartları da lehine kullanabilecekti. Bu şekilde Türk İslam medeniyeti Osmanlı'nın inkıtağı ve yıkılmasından sonra da devam edebilecekti. Fakat tabii Osmanlı bu sefer 18. yüzyılın yani daha yarısına varmadan da yıkılmış olacak. Tabii bunlar birer projeksiyon İbrahim'ciğim. Yani olabilirlikler üzerinden sadece bir tatlı sohbet belki.
Estağfurullah.
Tabii o dönemde iyi bir siyasi devletler arası siyasette iyi bir dengeleme yapıldı ve Tanzimat'ta bu dengelemenin ana girişimiydi diyelim İbrahim'ciğim. Mustafa Reşit Paşa'dan birkaç kelime etmiştik. Mustafa Reşit Paşa önceki programlarımızda, Mustafa Reşit Paşa Tanzimat'ın zaten kaleme alan da kişi.
Evet.
O noktada kendisi İngiltere Londra Büyükelçiliğinde bulunduğu dönemde İskoç Mason Lojası'nın da üstad-ı azamı olan, daha sonra da Türkiye İstanbul Büyükelçisi olacak olan Lord Reading'le irtibatta. Zaten onu hemen İskoç Mason Lojası'na alan da zaten Lord Reading'in kendisi. İbrahim şunu destekledi, şunu Mustafa Reşit Paşa'nın zihnini işledi ki Osmanlı'nın menfaati mutlak olarak İngiltere'nin yanındadır. Rusya'nın değil, İngiltere'nin yanındadır. Ya da Almanya'nın da değil ilerleyen dönemde. Bu yani bir şekilde Mustafa Reşit Paşa buna tam olarak kanı oldu İbrahim'ciğim.
Sonuçta
yani kafasında bir şüphe yok.
Abi sonuçta evet. Dış politikada bir ülkeyle ittifak yapmak durumunda kalırsanız elbette en güçlü olanı ve stratejik evet. olarak en önemli olanı seçmek gerekir. Nitekim hani evet. Mustafa Reşit Paşa'dan yaklaşık 80 küsur yıl sonra 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere ile savaşa girmemesi, ki onun da başka sebepleri var. Başka programda konuşacağız inşallah. girmemesi, evet, Almanya'nın yanında savaşa giriyor olması, ittifak devletlerinin içerisinde yer almış olması çok kötü sonuçları ortaya çıkarmıştı. Elbette. Yani kim bir devletle ittifak kurmak istiyorsa o devleti tercih etme sahiplerinin en önemlilerinden bir tanesi güçlü ve stratejik olması. Galiba İngiltere'de o dönemde en güçlü devletlerden bir tanesiydi.
Evet İbrahim'ciğim. İngiltere'nin ne diyelim, o bir çıkış, yükseliş
dönemi.
Muazzam yükseliş yılları. Mustafa Reşit Paşa Lord Reading'in fikirlerine tam olarak mutmainti ve Osmanlı'nın geleceğinin mutlak olarak İngiltere'nin yanında yer almasıyla ancak hem devletin gerilemekten hafazan Allah bir şekilde yıkılmasından da bu şekilde korunabileceğine inanıyordu. Fakat ikinci Mahmut Han, nasıl diyelim İbrahim, bugün bir tabirle çok milli bir insandı. Yani bugün bunu çok kullanıyoruz ya.
Yerli ve milli.
Yerli ve milli bir insandı. Çok fazla böyle bir devletin kolunda yürümek istemiyordu açıkçası. Yani ona biraz tavrı vardı.
Yani gerekiyor muydu abi Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemde İngiltere gibi bir ülkeyle ittifak yapması, onun yanında yer alması gerekiyor muydu? Şart mıydı?
İbrahim'cim şimdi o dönemde birileri, çünkü durumu belli. Devletin durumu belli. İlla ki bunu en güzel Abdülhamid Han gerçekleştirdi.
Evet.
Ama birileriyle kol kola olmak dönem itibariyle zorundasın. Başka bir şekilde kendimizi koruyamayız. Çünkü Ruslar titirip süpürürdü bizi.
Evet.
Yani Rusya çok erken bir tarihte Osmanlı'yı bitirdi. Dengeler politikaları lazım. İşte tanesinde kuşağı bunda biraz aşırıya kaçtıkları bir dönem oldu İbrahim'cim. Çünkü 2. Mahmut Han vefat etti tam o günlerde. Ve Abdülmecit Han, 1. Abdülmecit Han tahta çıktı. Tahta çıktığında İbrahim'cim 16 yaşındaydı. Çocuk sultandı. Fakat o dönemde Mustafa Reşit Paşa Osmanlı siyasetine ağırlığını koymuş ve fikirlerini padişaha bir şekilde dikte eder hale gelmiş bir konumdaydı. Ve Abdülmecit Han'ı Tanzimat'ın İran'la razı etti İbrahim'cim.
Evet.
Kasım 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu diye de geçer. Gülhane Parkı'nın bulunduğu yerde ferman okundu ve Osmanlı tarihinde de, hatta dünya tarihinde de yeni bir döneminde başlangıcı oldu. Mustafa Reşit Paşa kısa bir süre sonra artık zaten idari yürütme makamında zaten bütün gücü de ele geçirmişti sadrazam olarak. Bu Tanzimat Fermanı Müslüm ve gayrimüslim tebaanın eşitliğini hedefleyen bir islahattı diyelim İbrahim'ciğim. Çünkü Batı dediğimiz bu az önce programın ilk kısmında bahsettiğim o Batı'nın artık taarruza geçmiş Batı genellikle planlarını bizim azınlıklar üzerinden yürütüyor İbrahim'ciğim. 1826'daki o ilk Yunan isyanı, 1839'da bağımsızlıklarına kavuşması.
Evet.
Ondan sonraki süreçte Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, bunların peş peşe özelliklerine önce kavuşmaları. Şimdi bunlar İbrahim'ciğim tamamen Batı öncelikle diyordu ki azınlıkları muhafaza etmemiz lazım. Hristiyanları Türklerin güdümünden kurtarmamız lazım. Onları özgürleştirmemiz lazım. Yani tamamen Batı biliyorsun bir yere mutlaka öncelikle bir insani görünümle gelir.
Evet.
Burada da
bugünkü olduğu
Batı
gibi
azınlıkları kurtarma çabası gösteriyordu. Güya böyle bir çaba gösteriyordu. Halbuki yani kendi bu çabalara giriştiklerinde de kendi ülkelerinde bir Müslüman mahallesi bile yok İbrahim. Ancak birkaç liman şehrinde ticarethaneler bulunduğu için onlar da gittiğinde birkaç ranzada yatabilirsin ancak onu da ticarete gittiğin için.
Evet.
Ama bütün Osmanlı, Selçuklu, Cengiz Han dönemine kadar Türkler daima bir müsamaha üzere olmuştur. Ötekiyle yaşamayı Türklerden daha iyi bilen bir millet tarih boyunca hiç olmamıştır İbrahim'ciğim.
Bu çok
bundan
önemli.
Sonra da olmayacaktır. Bak bundan sonra da olmayacaktır.
Abi çünkü bu ifadenin altını çizelim. Çünkü günümüzde de bu topraklarda, içinde bulunduğumuz topraklarda Türk olmayan pek çok unsur var. Aslı Türk olmayan pek çok unsur var. Gerçi Türkiye'lilik kimliği falan uzun süre tartışıldı ama dolayısıyla biz aslında göçebelerden müteşekkil bir toplum olarak bir arada yaşama kültürünü hala her şeye rağmen çok iyi şekilde yürütüyoruz. İşte Suriyeli mülteciler meselesi, Afganlar meselesi gündemde. Onlarla alakalı bir takım provokatif ifadeler kullanan, demeçler veren siyasetçiler, yazarlar falan var. Onların da kulağına küpe olmuş olsun. Tarihte ötekiyle beraber yaşamayı başarmış tek millet Türk milletidir. Bunu tekrar etmiş olalım.
Aynen öyle.
Evet.
Bu İslam öncesi dönemde de böyleydi. İslam'ın bünyesine ne kadar uygun bir din olduğunu kavradıktan sonra da çünkü dinde zorlama yoktur. Yani sen bir gayrimüslimi zor Müslüman yapman mümkün değil. Bu Türk'ün bünyesine zaten bu şekilde yaşadığı için evvelinde de bu noktada Türkler gerçekten örnek teşkil ettiler. Yani bu bir hamaset değil. Yani bu bir böyle Türk güzellemesi gibi geliyor bazı kesimdeki insanlara.
Yok, hakikatleri paylaşıyoruz abi sonuç itibariyle.
Ama bu bir hakikat yani. Bu artık tarihin en muteber sayfalarına geçen bariz hakikatler yani.
Yani inanmayan varsa açsın tarih kitaplarını okusun diyelim.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'cim.
Evet.
Fakat bu Tanzimat Fermanı enteresan şekilde İbrahim'cim. Çünkü tabii bu bir hani örneği arada veriyoruz ya, bu kurt kuzu yiyecek ama bahane arıyor. Yukarı suyumu bulandırdım diyor en başta nihayetinde. Bu Batı'yı tatmin etmedi. Bizim içimizdeki azınlıkları da tatmin etmedi. Müslüman tebaada da, yani bizim öz tebaamızda da İbrahim'cim bir karşılanmadığı bir huzursuzluğa sebep oldu. Hatta Rusya ve Avusturya'da buna bir tabii büyük imparatorluklar oldukları için, bunlar Batılılar gibi daha prensipler, daha milli birliklerini tamamlayamamış dağınık federasyon ya da konfederasyon şeklinde değil. Büyük imparatorlukların hiçbirini hoş karşılamadı İbrahim'cim. Bu, çünkü kendi işlerinde de bu şekilde azınlıklar var. Hatta Avusturya sistemi diye uzun süre Batı sistemlerinde hakim bir görüş olan Metternich sistemi, ya Avusturya Başbakanı o dönemde İbrahim'cim, Metternich'in bir şey var, bir mektubu var bizim Bağbali'ye gönderdi. Ya diyor adam İbrahim'cim, ya diyor bu diyor siz diyor Batı'yı bu şekilde taklit ederek bir kurtuluş ya da bir ıslah sağlamanıza imkan yok diyor ya.
Evet.
Bu Metternich söylüyor. Muhtemelen içimiz, yani şimdi hep anlamaya çalışıyoruz İbrahim'cim, hani ben de romancıyım, hep anlamaya çalışıyorum. Yani bu insanlar da kör değildi. Yani bu insanlar da, ya birine hayal olsun da, yani çok da bu kadar da neticede eğitimli insanlar bunlar. Yani bu kadar da kör bize şimdi davranışları öyle geliyor. Yani şimdi bu kadar körü kör yani gibi geliyor bu kadar bir devletin ya da milletin yanında saf tutmak. Ama muhtemelen o dönemki şartlar, hep konuştuğumuz gibi aşırı da zorlayıcıydı İbrahim'cim. Aşırı da zorlayıcıydı. Şimdi bütün eyaletlere ferman süratle duyuruldu. Ve durmakla kalmadı, mutlak şekilde bunun uygulanması da bütün valiliklere de dayatıldı İbrahim'cim. Başta ulema olmak üzere Ayan, o dönemki Ayan Eşraf ve bazı valiler buna doğrudan karşı çıkma teşebbüslerine de başladılar.
Evet.
Dediğimiz gibi bu şimdi gayrimüslim rayaya da şey olmadı. Tatmin de etmedi. Yani İbrahim'cim bu kimseyi tatmin etmeyen bir garayip olarak ortada kaldı. Ortada bir tuhaf bir şey duruyor böyle. Şimdi öncesinde de tabii İngiltere'ye verilmiş, bu bir ondan bahsetmedik. Onu şimdi söyleyelim onu. Bu bir balta limanı ticaret anlaşması var İbrahim'cim.
Evet.
Belki de bu kadar zorlayan, belki de Tanzimat'ta bu kadar mecbur bırakan da bir anlaşma bu İbrahim'cim. Balta limanı anlaşması 1838'de. İngiltere'ye müthiş ticari ayrıcalıklar veren, hatta İngiltere'ye Osmanlı'yı açık pazar haline getiren bir anlaşma İbrahim'cim. Hatta öyle şeyler yaşanmış İbrahim'cim, öyle anıları var hatıratlarda. Pek çok gayrimüslim İbrahim'cim, bizim Osmanlı tebaasında pek çok gayrimüslim İngiltere konsolosluğundan, bak İngiltere'de nasıl davranıyor, yani nasıl müttefiklik İbrahim'cim, İngiliz pasaportu veriyormuş tacirlere. Adam Osmanlı tebaası.
Vay be.
Birkaç irtibatla konsolosluğa ulaşıyor. İngiliz pasaportu alıyor. Böylece ticaret ve nüfus sahası kuruyor kendine. Yani aşağı yukarı zaten vergiler sıfırlanmış. Hı-hı. O gümrük vergileri İngilizler elini kolunu sallıyor, ticaret yapıyorlar. Bizim sebebimizden bu durumu görüp fırsat kollayıp İngiliz pasaport alıp İngiliz vatandaşına geçenler oluyor İbrahim'ciğim.
İlginç.
Bu tabii pek çok zaten ekonominin zorda olan ekonomiyi daha da zor hale getiriyor. Mustafa Reşit Paşa İngiltere'ye o kadar güvenmiş durumdayken ilk defa İbrahim'ciğim, ilk defa burası önemli. 1838 o Baltalimanı rezaleti anlaşması rezaletinden sonra ilk defa dışarıdan borç alıyoruz İbrahim'ciğim. İlk defa. Yüklü bir borç alınıyor fakat bunun yani bu IMF borcu gibi değil. Yani sen para verdiği zaman gitmez harcayacağını da denetliyordu.
Evet.
Bu alınıyor. Kontrolsüz bir şekilde İbrahim kısa sürede o para almazsan böyle ortada para mı yok. Yeniden borçlanma. Çaresiz şekilde yeniden borçlanma. Geliyor. O dönemde 1941'de bu Mustafa Reşit Paşa artık üzerindeki baskılardan kurtulmak için artık tepkileri var. Harcayın hazırlığında arz ediliyor. O Paris elçiliğine gönderiliyor kısa bir süre için. Fakat 1945'te tekrar geliyor. İkinci bir Dışişleri Bakanlığı dönemi var. Mustafa Reşit Paşa'nın bir 6 kere bir sadrazamlığı var. Birkaç da böyle 2 ya da 3 İbrahim'cim bir Dışişleri Bakanlığı dönemi var. Onun dışında dış misyonlara gidiyor büyükelçi olarak. Yayılmış devletin içine.
Rahmetli Süleyman Demirel gibi 6 kere gidip 7 kere gelmişti ya. Onun gibi olmuş. Abi şimdi programımızın sonuna geldik. Burada noktayı koymak durumundayız. Çok teşekkür ederim. Sonraki programımızda tam buradan devam edelim. Yani açıkçası Tanzimat bize ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Bu soruya daha tam anlamıyla gelmiş değiliz. Zeminde, bu soru çerçevesinde bir sonraki programımızı inşallah yapalım. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda Tanzimat Fermanı'nın bize kazandırdıklarını konuşmaya başladık. Birinci bölümümüzde Tanzimat Fermanı'na gelen süreci masaya yatırmıştık. İnşallah sonraki programımızda Tanzimat Fermanı üzerine konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.